Sayın Rıza Türmen'le birlikteyiz. Kendisinden AYM'nin Mustafa Balbay ile ilgili verdiği kararı AİHM perspektifiyle değerlendirmesini rica ediyoruz. Bu kararı nasıl anlamalıyız?
Şimdi Mustafa Balbay'ın tutuklamayla ilgili AİHM'e yaptığı başvuru devam ediyor. Tabii Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurudan Anayasa Mahkemesi bunun ihlal olduğuna karar verdi. Ama daha önce AİHM'e yaptığı başvuru var. Yani ondan da ihlal çıkabilir. Başka bir tutuklama kararı o. Yani Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkı yürürlüğe girmeden önceki. Onun dışında karar kesinleştikten sonra, yani Yargıtay'da çıktıktan sonra, hüküm kesinleştikten sonra tabii ki davanın esasıyla ilgili, yani 6. madde, adil yargılamayla ilgili başvuru yapma imkanı doğacak. Eğer memnun değilse karardan tabii. Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi gerekecek yine bireysel başvuru olarak. Ve Anayasa Mahkemesi kararına göre AİHM'e de başvurabilecek. Yani Anayasa Mahkemesi'nden çıkan karar olumlu değilse buna karşı da 6 ay içinde AİHM'e başvurabilecek. Anayasa Mahkemesi'ne verdiği karar aslında AİHM iştihatlarına uygun bir karardır. Zaten Anayasa Mahkemesi AİHM kararlarına, iştihatına göre uygun hareket etme yükümlülüğü altındadır. Çünkü böyle yapmadığı takdirde bir kere vereceği kararlar bozulabilir AİHM'de. İkincisi de bu bir deneme dönemi. 2 yıl Anayasa Mahkemesi bakımından. Bu 2 yıl sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyecek ki evet, bu Anayasa Mahkemesi benim kararlarıma uygun kararlar verdi. O nedenle etkili bir yargı yoludur. Ya da diyecek ki bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar insan hakları bakımından yetersiz kararlardır. Benim içtihatlarımı, ilkelerimi dikkate almamıştır. O nedenle bu etkili bir iç yargı yolu değildir diyecek. Etkili bir iç yargı yolu değildir derse eğer, o zaman Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden direkt AİHM'e gitme yolu tekrar açılacak. Yani bu bir de onun için Anayasa Mahkemesi zaten AİHM içtihatlarını gözetmek zorundadır. Balbay hakkında verdiği karar, yani gerek tabii gerekçeli kararı okumadım ama verdiği karar gerek tutuklukla ilgili, gerekse de efendim seçme seçilme hakkıyla ilgili olarak iki tane ihlal tespit etmiştir. İki tane mağduriyet tespit etmiştir. Şimdi böyle bir mağduriyet varsa ortada, o zaman bu mağduriyetleri gidermek yükümlülüğü altındadır yargı. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de ihlal kararı çıktıktan sonra devletler o ihlal yol açan nedeni ortadan kaldırmak yükümlülüğü altındadırlar. Yani eski hale iadesi yükümlülüğü altındadırlar. Burada da aynı şey. Anayasa Mahkemesi şimdi AİHM yerinde hareket ettiği için ortada bir mağduriyet tespit edilmiştir. İki mağduriyet tespit edilmiştir. Hem milletvekili görevini yerine getirmemesinden dolayı hem de tutuklamanın uzunluğundan dolayı bu iki mağduriyeti ortadan kaldırmak yükümlülüğü altındadır. Yani şunu yapamazdı. Anayasa Mahkemesi kararından sonra şunu yapmak imkanı yoktu. Efendim işte bunu biz Yargıtay'a bırakalım. Bu mağduriyetler tespit edildi ama hiçbir şey yapmayalım. Bunu ileride ele alırız, bakarız ya da böyle kalsın. Bunu yapsaydı eğer, böyle bir şey yapsaydı, bu ayrı bir insan hakları ihlaline yol açardı ve buna karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme hakkı doğardı. Bunu yapmadı, doğru olarak yapmadı ve tahliye etti. Şimdi buradayız. Tabii bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Yargıtay karar verecek. Davanın esasıyla ilgili bir karar verecek. Yargıtay ya onayacak, ilk derece mahkemesinin kararını ya da bozacak. İlk derece mahkemesi kararını onaylarsa 34 yıl hapse mahkum oldu. O zaman Mustafa Balbay o anayasadaki 14. madde istisnasına girdiği için bu hüküm kesinleşecek ve milletvekili düşebilir o zaman. Ve tekrar cezaevine konulabilir. Onaylarsa böyle bir risk var ortada, böyle bir tehlike var. Yani milletvekili olmuş olması, milletvekili yemin etmiş olması bu anayasanın 14. maddesine girdiği için Mustafa Balbay'ın atılan suç milletvekili dokunulmazlığından yararlanamayacak.
Dolayısıyla AYM uzun tutukluluk nedeniyle bir mağduriyet olduğunu belirtmiş olsa bile yeniden bir mağduriyet oluşma ihtimali de çok yüksek görünüyor Yargıtay'ın onaması kararı.
Olabilir tabii. Tabii. Bu mümkün. O zaman milletvekili de düşüyor. Yani,
AYM'nin kararı usul yönünden bir karar olarak görünüyor. Esas yönünden bir inceleme, bir karar olarak görünmüyor. Çünkü Yargıtay'ın onama süreci...
Hayır. Yani hayır değil. İki ayrı şey. Davanın esasıyla, yani adil yargılamayla tutuklama farklı şeylerdir. Ya tutuklama işte kişiyi hürriyetinden mahrum etme. Bu kişiyi hürriyetinden mahrum etme hukuka uygun. Buna bakıyor. Yani bu ayrı bir insan hakkı ihlali ikisi. Biri davanın esası henüz görülmedi, bitmedi ama burada başka bir problem var. O onunla ilgili. Tamamen farklı şey. Birbirinden bağımsız mı ikisi?
Peki sizce AYM'de adil yargılama ile ilgili bir karar çıkarsa Yargıtay'ın alacağı karar nasıl izah edeceğiz bu iki kararı birlikte?
Şimdi Avrupa bir kere Yargıtay karar verdikten sonra dediğim gibi Mustafa Balbay bu karardan memnunuysa, olumsuzsa bu karar, o zaman Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi gerekecek.
Tekrardan.
Evet. Anayasa Mahkemesi o zaman adil yargılamayı davanın esasını görüşecek. Adil yargılamaya uygun olarak yargılandı mı? Yani adil yargılamanın güvenceleri var mıydı bu yargılamada? Hı hı. Yani
savunma hakkı kullanıldı.
Savunma hakkı ve sınırlama bitirildi mi? Efendim delillerin değerlendirilmesi keyfi miydi? Efendim işte ne bileyim, dava dosyasına uzun süre avukatlar giremedi. Silahları eşitliği ilkesine uyuldu mu? Filan bunun gibi bir dizi şeye bakacak tabii. Güvenceler var mıydı adil yargı? Anayasa Mahkemesi verecek karara göre tabii ki AYM'de gitme kapısı açık olacak. Yani bu ikisi arasında bir, yani şimdi verdiği kararla o zaman verecek karar arasında bir çelişki olmayacak tabii. Yani çünkü tutukluluk biliyorsun hüküm verilene kadar geçen süre. Hüküm kesinleştikten sonra artık tutukluluk ortadan kalkıyor, hükümlü oluyor. Onun için şimdiki karar, bu hüküm kesinleşene kadar olan dönemi kapsayan, o döneme ilişkin bir karar. Ondan sonra bakalım ne olacak.
Sizin hukukçu gözüyle izleniminiz nedir? Yani Yargıtay'dan AYM'nin bu kararı sonrasında yargı inisiyatif alarak bu dava kararlarını bozabilir mi yoksa?
Tabii bozabilir. Tabii bozması da lazım. Çünkü tutukluluğun böyle bu kadar uzun sürede olan tutukluluk, tabii gerekçelere bakmak lazım. Hangi gerekçeleri bozdu? Ama yani bir ihlal olduğuna karar verdi. Bir mağduriyet doğurduğuna karar verdi. Yani bu Mustafa Balbay için olan bu ihlal, bu mağduriyet tabii ki KCK tutukluları için de geçerli olacaktır elbette. Yani onların da düzeltilmesi lazım. Tabii alan farklı bir şey. Çünkü orada hükümlülük durumu var. Alan Paşa'nın durumu biraz daha farklı tabii. Orada artık tutuklu değil çünkü hükümlü. Kesinleşti o karar.
Peki bu noktada AYM'in belirlediği tazminat miktarını nasıl buluyorsunuz? Bu da pardon AYM'in diyorum. AYM'nin belirlediği tazminat miktarı 5000 TL belirlendi. AYM'le kıyasladığınızda nasıl bir rakam bu?
Valla Yani daha fazla olabilir tabii. Yani bunun böyle şeyleri var. Cetvelleri var ahimde. İşte tutuklukla ya da dava süresinin uzunluğuyla ilgili böyle cetveller var. Ne kadar uzun sürdü ona göre bir tazminat. Ama yani fazla bir tazminat vermiyor orası da. Burada önemli olan para değil tabii. Bugün buraya gelebilmiş olması.
Evet ama siz peki umutlusunuz Türk yargısından?
Hayır değilim.
Davaya milletvekilliğinin konusunda?
Hayır, Türk yargısından umutlu değilim. Türk yargısından çok umutsuzum aslında.
Sizce Türk yargısındaki bu noktadaki temel problem ne? Yani sonuçta yasalar...
İdeolojik olması. İdeolojik
yasalar
olması.
Aynı ama kararlar hep farklı.
Yargının ideolojik karar vermesi. Yani Balyoz Ergenekon davalarındaki hukuksuzluklar çok büyük. Yani öyle bir izlenim bırakıyor ki baktığınız zaman davaya sanki daha önce karar verilmiş de o karara uygun bir kılıf aranıyor. Hukuki kılıf aranıyor. Böyle bir izlenim ediliyorsunuz. Yani deliller değerlendirilmiyor. Delillerden kaçıyor. Mahkeme bunları görmemezlikten geliyor. Sanıkların lehine ne kadar şey varsa hepsini sümen altı yapıyor. Yani hiçbir delillerin değerlendirilmesi bakımından, gizli tanıklar bakımından bu kadar büyük usulsüzlükler var ki ortada. Tanık dinleme bakımından yani neresini tutsanız elinizde kalıyor dava. Yani Balyoz'da Ergenekon da böyle.
Peki yani siz AİHM'de de yargıçlık yaptınız. Türk yargısının bu durumunu AİHM kriterleriyle kıyasladığınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuçta AİHM'deki yargıçlar da subjektif kişiler ama bir karar tutarlılığı görünüyor AİHM'de. Türk yargısındaki durumu nasıl?
Türk yargısındaki durum tamamen yargıçların ideolojik bakışından kaynaklanıyor. Yani yargıçlar eskiden de böyleydi, şimdi de böyle filan deniyor. Ama tabii iyi bir savunma değil, iyi bir argüman değil. Yani şimdiki durumu kabul etmemek lazım. Yani Türk yargısı, hele böyle üst düzey yargıçlar aslında böyle siyasi bir takım ön yargılarla hareket ediyorlar. Belli yani, o kadar açık ki bu Balyoz Ergenekon davalarında. Yani ben İlker Başbuğ'un davası da alıyorsunuz ya da bundan işte Mustafa Balbay'ın davası delillerin sahte oldu, üretildi. Efendim bu tanık, gizli tanıkları hem tanık hem sanık olarak ortaya çıkıyor. Dava sırasında bir yıl usulsüzlük yapılıyor. Yani beraber de tanık getiriyor, dinlenmiyor. Yok efendim işte delillerin değerlendirmesi aşaması var, buna hiç girmiyor. Yani ve hiç kimseye yani müebbet hapis veriliyor, 36 yıl hapis veriliyor. Ağır, çok ağır şeyler. Ve hiç kimseye sen şu eylemi yaptın, bu eylemi yaptığın için de bu eylemden dolayı sana ben bu cezayı veriyorum denmiyor. Böyle genel bir şey var ortada. Yani cezanın kişiselleştirilmesi de zayıf. Böyle gayet genel bir işte efendim terör örgütü, niye terör örgütü, nerede terör örgütü, örgüt nerede, hangi örgüt, hiç belli değil. Cebir şiddet unsuru diyorsunuz var ya. Nerede cebir şiddet unsuru diyorsunuz, bakıyoruz efendim diyor işte şey davası var, Danıştay davası, orada silah. Şimdi yani ne alakası var? Ya oradaki subaylar o katili tuttular, Danıştay'a saldırttılar, adam öldürttüler. Yani böyle fantastik, fantastik ilişkiler var. Yani ortada suçun maddi unsuru yok. Teşebbüs suçun maddi unsuru yok. Suç oluşmamış. Yani tutacak hiçbir tarafı yok.
Son kertede bu davalar en son aşamada AİHM'e gittiğinde, ki yani böyle giderse gidecek görünüyor. Gittiğinde Türkiye Cumhuriyeti
çok güçlü durumda kalacak. Ama zaman geçmiş olacak. Olan olmuş olacak. Çünkü AİHM'de de dava çok uzun tutuyor.
Araya da AYM prosedürü
bir de AYM prosedürü girdiği için misafir uzuyor.
Sizce önümüzdeki kaç yıl sonra biz AİHM'den cezalandırılmış bir ülke olacağız?
Valla öncelik verilip verilmeyeceğine bağlı. Ama Anayasa Mahkemesi işte yani 2 yıl falan mesela orada Anayasa Mahkemesi'nde tutsa AİHM'de 6 yılla 10 yıl arası değişiyor bir davanın görülmesi. Yani demek ki yani bir 10 yıllık süre diyelim. Çok uzun tabii.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.